Ayrım 36.
İçinden insanın endişesiz dolaşabildiği topraklara vatan denilse yeridir. Tıpkı evinde odadan olaya dolaşırken bedenini sarıveren sıcak emniyet hissi gibi diye düşündü. 35 gündür ilk kez uykusu geliyor, ard arda esniyordu. Başı önüne düştü düşecek. Şöyle temiz, serin bir yatak olsa, yorganın altına boylu boyunca uzansa ve deliksiz uyuyabilse. Yakınlarda bir kuyu olacak, neydi adı diye sordu. Yaver Cevat Abbas bir anda, hay Allah neydi yahu, kaç kere geçtin buralardan diye sordu kendi kendine ama yanıtı bulamadı. Yanında bir bağ vardı diye mırıldandı. Kumandan onu daha çok beklemeden, ben sana söyleyeyim, hayırbaşı kuyusu, orada duralım da elimizi yüzümüzü yıkayalım dedi. Kuyu başına geldiklerinde çavuş ısınan motoru soğutmak için arabanın kaputunu açtı. Kuyudan doldurduğu yassı bidonla önce ağacın altına geldi. Kumandan oturduğu kütükten eğildi ve avuçlarına dökülen suyu birkaç kez yüzüne çaldı. Çocuk bir daha dök dedi. Başını eğdi, soğuk su dolu iki avucunu gözlerine götürdü, bir süre öyle kaldı. Gülümsedi, yüzünü sildiği mendilini uzattı, dökülen suyla yıkadı, bir iyice sıktı ve ensesini boynunu sildikten sonra yeniden suya tutup yıkadı. Islak mendili üçe katladıktan sonra ateşini alsın diye alnına bastırdı. Sağ ol Eskişehirli diyerek gülümsedi ve şimdi git de makineni serinlet diye ekledi. Uzaklardan, karanlığın derinliklerinden kesik kesik duyulan türkü, hoş geldiniz yurdunuza der gibiydi. İndim havuz başına, bir kız çıktı karşıma. Bağından evine dönüyor olmalı, mutluluğuna diyecek yok. Karşısına bir kız çıkmış mıdır? Çıkmış olsaydı aylak aylak türkü söyleyip çenesini çalıştıracağına, ayaklarını çalıştırır da yolunu gözleyen o kızı bekletmezdi. Nereden aklına geldi bu sözler? Bu akşam harbin gerginliğini üstümüzden atıyoruz ve biraz daha insan oluyoruz herhalde. Bir kez daha İstanbul'dakiler geç kaldılar diye düşündü. Almanları beklemekle yanlış yaptılar. Oysa Halep'te soluklanırken ateşkes istenebilirdi. Musul'da da kuvvetliydik. Önceki akşam Katım'a da almıştı 27 Ekim tarihli telgrafı. Sadrazam İtilaf Devletleri Türkiye ile ateşkes yapmayı umumiyetle münasip bulduklarını bildirdiler. Bu bakımdan bir şart olarak Almanların emniyet içinde dönmelerini istedim. Birkaç güne kadar bir karşılık gelmesi muhtemeldir diyordu. İlk akla gelen Almanların güvenliği mi? Bu nasıl anlayış? Bir ateşkes için önce askeri konumlar güçlendirilmez mi? Ateşkes ilan edilinceye kadar hangi sınırı milli olarak bellediysen orada durabilmeye bakacaksın. Saltanat aman İstanbul'a yürümesinler de ne olursa olsun diyor olabilir. Dün akşam Katıma'da bir kez daha düşünmüşlerdi bunları. 8. Ordu Kumandanı ve Kurmayı İzmir'e, 4. Ordu Kumandanı Cemal Paşa da çoktan İstanbul'a gitmişler ve artık geriye ordu namına ne kaldıysa ellerindeydi. Katıma istasyonunda Adana yönüne gitmeyi bekleyen halka bir bakmış, Sedat Bey ve Ali Fuat Paşa'ya birinci hattı düşündüğüm gibi kuruyoruz demiş ve işaret parmağını İskenderun limanına bastırıp doğuya doğru gezdirirken hattı da kararı da birlikte çizmişti. İskenderun, Belen, Dir Cemal, Tel Rifat ve gerisi. Daha doğuda da Musul'dan başlar ve buralara kavuşur. Her türlü düzeni ona göre kuruyoruz. Ben kilise gidiyorum, bu hattı kuvvetlendirmek için vatandan destek almalıyız. Neredeyse 48 saat oluyor. Ateşkes görüşmelerinden bir haber yok. Acar Dağı'nın doğu eteklerindeki koruluğun karanlığını dağıtan parlak ay ışığı bozulmuş bağların arasında uzanan toprak yolda görünüveren bir grup atlının gölgelerini öne doğru uzatıyordu. Cevat Abbas endişeyle ayağa fırlayıp yola çıktı, elini beline attı ve beklemeye başladı. Karşıdakilerden biri atını hızlandırıp yaklaştı. Dizginleri çekip atı durdurduktan sonra yere atladı. ''Hoş geldiniz, hoş geldiniz'' derken bir eliyle fesini, ötekiyle de kravatını düzeltiyordu. Cevat Abbas bu sesi tanıyor gibiydi ama bir türlü kim olduğunu çıkaramıyordu. Kumandan yerinden kalkıp onlara doğru yöneldi, sıcacık bir sesle karşıladı geleni. ''Hoş bulduk Cenani Bey, hayrola, nedir bu telaş?'' Cenani Ali Bey tokalaşmak için iki elini birden uzatırken heyecanını yansıtan gür sesiyle ''İstanbul'dan geldim de Antep'e eve geçiyordum'' diye yanıtladı. Kumandan onun koluna girdi. ''Buyurun biraz yürüyelim, uzun süre at binmek sizi yormuştur.'' Bağ arasında yürümeye başladılar. ''İstanbul'da durumlar nedir?'' Cenani Ali Bey cebinden çıkardığı mendille terini silerken bezginliğini dışa vuran bir sesle yanıtladı. ''Vallahi Almanlar teslim olmuş diyorlardı. Bizimkiler de iki gün evvel İngilizlerle görüşmek üzere yola çıkmışlar.'' Kumandan birden irkildi. Cenani Ali Bey'in kolundan çektiği elini cebine daldırıp gümüş sigara tabakasını çıkardı. İnce sigaralardan birini dudaklarına koyarken demek bu yüzdenmiş Almanların işi alttan almaları. Bu yüzdenmiş İngilizlerin Filistin'e ve Irak'a kuvvet yığmaları diye söylendi. Çakmağıyla sigarasını yakarken sarı ışıkla yüzündeki kasların gerildiği görülüyordu. Cenani Ali Bey endişeliydi. Yoksa ordumuz iyice dağıldı mı? Telaşa gerek yok efendim. İngilizleri de onların öne sürdüğü Emir Faysal kuvvetlerinde Halep'in yukarısında durdurduk. Aldığım habere göre kuvvetlerimiz Musul'da da tutulmuş vaziyetteler. Demek durdurduk ha? Bundan haberimiz olmadı. Cenani Ali Bey'in neşesi yerine gelmiş, düşük omuzları yukarı kalkmıştı. Ağzından güven dolu sıcak sözler döküldü. Ben de İngilizler geliyor diyerek aile efradımı almaya geldiydim. Kumandan birden durdu, sigarasından bir nefes çekip dumanını yana savurduktan sonra Ali Bey'e baktı. İçinden bizim ailelerimiz vatanın öteki ucundan, Selanik'ten, Serez'den, Şumlu'dan, Silistre'den çekile çekile İstanbul'a sığındı. Sizler de buralardan çekilirseniz nerelere tıkışıp kalacağız diye geçirdi. Sesinden ince bir öfke seziliyordu. Ailenizi nereye götüreceksiniz? Ne demek çekilmek efendim? Cenani Ali Bey onun bu sert sorusu karşısında şaşırdı. Kumandan ona fırsat vermeden ekledi. Ne demek çekilmek? Teşkilat kurun efendim. Antep mebusu Cenani Ali Bey kumandanın ay ışığında yaldızlanan gözlerinden bakışlarını kaçırmak istercesine incir ağaçlarına çevirirken az duyulur bir sesle ve kendi kendine konuşur gibiydi. Paşa Hazretleri, teşkilat kolay da silah ve cephane nerede? Kumandan içinden biraz üzdük diye geçirdi. Olabildiğince rahatlatıcı ılık ve karalıydı sesi. Silah cephane kolay. Bugün Katıma istasyonunda Ali Fuat Paşa'ya söyledim. Cephane ve silah fazlasını Kilis'e, Maraş'a, Antep'e sevk etmek için lazım geleni yapacaklar. Yeter ki siz malzemeyi depolayacak emniyetli yerler bulunuz ve herhangi bir işgal durumunda düşmanın eline geçmesine izin vermeyiniz. Cenani Ali Bey başını kaldırdı. Acar Dağı'na doğru baktı. Kendisini beklemekte olan savaşçıları aklından sayar gibiydi. Derin bir soluk aldı, büyük bir mutlulukla yanıtladı. Allah sizden razı olsun. Seneler var ki hep ezik durduk. Emredin bu dağlarda öle... Kumandan sigara tabakasını ona uzatınca sözünü tamamlayamadı. Ali Bey tabakadan bir sigara alırken kumandan Ali Bey diye başladı ve son derece sakin bir sesle sürdürdü. Emre gerek yok. Vatanı savunmak için emir gerekmez. Haydi artık kilise gidelim. Otomobilin arka koltuğuna birlikte oturarak konuşmalarını orada sürdürdüler. Atlıların bir bölümü önden gidiyor, geri kalan da arkadan geliyordu. Mevlevi tekkesinin önüne gelip durmuşlardı. Ali Bey iki kanatlı kapının demir tokmağını birkaç kez vurdu. Evin içinden telaşlı sesler duyuldu. O sırada kumandan dizlerini kırıp esnettikten sonra Cevat Abbas'a fısıldadı. Git kaymakamı bul. Ayrıca katıma da Ali Fuat Paşa'ya benim şifremle haber yolla. Sevkiyatı çabuklaştıralım. Ordu karargahımız da trenle Adana'ya geçsin. Emredersiniz. Cevat Abbas selam verip ayrılacağı sıra kumandan onu kolundan tuttu. Halep'te İngilizleri ve Arapları püskürttüğümüzü Musul'da Ali İhsan Paşa'ya bildirsinler. Sedat Bey de Adana'ya geçmek üzere hazırlansın. Cevat Abbas telaşını çevredekilere belli etmemek için sakin adımlarla otomobile yürüdü. O anda oyma işlemeli ağır kapılar açıldı. Cenani Ali Bey kumandanın içeri girmesini bekledikten hemen sonra arkasından durana işaret etti. Tüfeği arkasına çapraz asılı, uzun boylu, ince sivri bıyıklı Yağız genç başını öne eğerek söylenenleri dinledi. Hiç ses etmeden döndü, atını önce yavaş yavaş sürdü, daha sonra topukladı ve kilise doğru dört nala uzaklaştı. Vişne kırmızısının egemen olduğu karanfil motifli halılarla kaplı büyük odada, pencerenin önündeki uzun ve dar sedirde bağdaş kurup oturmuş olan kumandan, hafif mırıltılarla kendisini selamlayan ve hoş geldiniz diyen kiliselere oturmalarını işaret etti. Uykusu iyice dağılmıştı. İnişsiz, çıkışsız, yumuşak bir sesle son iki ayı özetledikten sonra, biraz da dört yıldır süren büyük harbin arkasındaki siyasi durumu kısaca anlattı. Filistin'den çekilirken üstün düşman kuvvetlerinin her türlü teknik olanağına karşı ellerinde keşif uçakları olmadan açlıktan hastalıktan kırılan ordunun iç ihanetlere ve arkadan saldırılara karşı Nablus'ta, Tulkerim'de, Şeria Vadisi'nde, Halep'te nasıl savaştığını anlattı. Direnişin altındaki ruhsal dayanağı kısaca ve anlaşılabilir bir dille açıkladı. Sözcükleri tek tek seçerek İskenderun'dan Belen'e, oradan Tel Rıfat'a ve doğuya uzanan hattı savunmak için aldıkları önlemleri ekledi. Örnekler vererek dinleyenlere bir an düşünme olanağı tanıyan kısa aralıklı duraklamalara özen göstererek anlatıyordu. Yer minderlerinden bağdaş kurup oturmuş yaşlılar ve onların arkalarında diz çökmüş gençler sessizce dinlediler. Hep böyle dinlerdi halkı, ne sözü keser ne de söylenene inandığını hemen belli ederdi. Kapı açıldı, önde bir delikanlı, bir elinde geniş bir sini, öteki elinde sini altlığı, koltuk altında sofra beziyle girdi. Arka sırada oturan iki genç sessizce yerlerinden kalkıp ona yardım ettiler ve sofra kuruldu. Kısa bir süre sonra boydan aşağı ince kırmızı, beyaz çizgili etekleri ve yine parlak turuncu, altın sarısı, badem yeşili, gül dalı işlemeli, yün çoraplı genç kızlar ellerinde kalaylı küçük tepsilerle geldiler. Kınalı elleriyle ve hiçbir kargaşalığa yol açmadan tepsilerden aldıkları katmer ve bütmeleri siniye sıraladılar. Onlar çıkarken delikanlı yeniden geldi. Siniye bakır taslar dizdikten sonra arkasındaki çocuğun uzattığı büyük maşrapadan ayran doldurdu. Kumandan yarım tekerlek biçiminde ikiye katlanmış ince bütmelerden odaya yayılan peynir ve hafif soğan kokulu buharı içine çekti, bir an gözlerini yumdu. Langaza'daki çiftlik evinin yanındaki ekmeklik damında, ocağın başında çömelip odun ateşinde pişirilen, arada bir çevrilerek uzun değneğin ucuna bağlanmış küçük bezle yağlanan bütmelerin saçtan bir an önce indirilmesi için dualar eden çocuğu anımsadı. Soğumasını beklemeden maydanozlu peynirli sıcak bütme parçasını ağzına atınca "Yandım, ağzımda yangın var!" diye bağırarak dut ağacının yanındaki çeşmeye koşan küçük çocuk nereden çıkıp gelmişti? Şimdi çok uzaklardaydı o çocuk. İçini acıtan ince bir sızı kıpırdadı. Sofradan kalkıp sedire geçti. Kulpsuz fincana aldı, üst üste iki yudumla kahveyi bitirdikten sonra yavaş yavaş anlatmaya başladı. Efendiler, Cenani Ali Bey'in dediğine bakılırsa Almanya, Avusturya, Macaristan, Amerika ile anlaşmış. Keza Bulgarlar'da. Anladığıma göre oraları işgal etmemişler. Fakat İngilizlerin bizi de rahat bırakacaklarını sanmam. Şu son 30-40 günde yaptıkları saldırının maksadı da bizi kuvvetten düşürmekten çok yok etmekti. Lambaların sarı ışığında bedenler şöyle bir dalgalandı. Yaşlılardan biri hafifçe öksürerek akşamın ilk yorumunu yaptı. Bu harbi çıkaranlar laf olsun diye başlamadılar ya bu işe, Allah sonumuzu hayır eylesin. Hem yorum hem de sorgu içeren bu yalın değerlendirme kumandanı gülümsetti. İçinden durumu hemen kavradılar diye geçirdi. Haklısınız dedi, bilirsiniz ben Selanik'te doğdum. Atalarım yüzlerce yıl oralarda yaşadı ve oralarda yurt kurdular. Bu Avrupalılar Balkanları kızıştırdılar. Tam 100 yıl bizimkileri oralardan atmak için uğraştılar. Cana kıydılar, kan döktüler ve döktürdüler. Milyonu geçer oralarda telef olanların sayısı. Dayanamadık, çekildik, devletimiz onların her dediğini yerine getirdi. Yaranabildik mi? Oturanlardan biri hemen söze girdi. Sonra İstanbul'a yöneldiler. Çanakkale'de anca durdurabildik. Belli ki anlatılanları tartmışlar, içlerine sindirmişler ve artık konuşmaya karar vermişlerdi. Hani derler ya, zemberek gibi boşalıverdi. İşte aynı o durum. Öfkeyle karışık açıklamalar birbirini izliyordu. Haşimiler Filistin ve Şam'a gidip gelen ticaret kervanları yüzünden çekişip duran çöl aşiretleriyle birleştiler ve üstümüze geldiler. Müslüman ahaliyi yanlarına çekmekte fayda olur diye Hint'ten devşirilmiş gençleri de üstümüze saldılar. Hristiyanlıklarını okşadıkları Anzak gençlerle ve Filistin topraklarında bir devlet vaat ettikleri Yahudilerle yüklendiler. Doğu cephesinde de Ruslar aynını yapmıştı. Hatta Kazak Müslümanlarını ön cephelere salmışlardı. Hep aramıza kan sokmak için. Kumandan söylenenleri sabırla dinledi. Son sözleri ortak bir karar yansıtıyordu. Demek ki harp kolay bitmeyecek. Onları iyice geriletinceye kadar sürecek. 10 yıldır harp eden ordularımız yorgundur. Öyleyse birlik olup teşkilat kurup yeni durumlara hazırlanmalıyız. Cenani Ali Bey'e de bildirdiğim üzere lazım gelen silah ve cephane bu yanlara yollanmaktadır. Lambaların sarı ışığı sanki birden ısıtıvermişti odayı. Pencereler açılıp oda havalandırıldı, kahveler tazelendi. Kumandan o arada kiliste Antep'te meyveciliğin, tütüncülüğün, dokumacılığın, hayvancılığın ve ticaretin durumunu sordu. Kilisliler anlattı, o dinledi. Gece yarısından çok sonra kilisliler hayırlı geceler dileyerek çıktılar. İyice küçülen ay Kartal Dağı'na doğru inerken yapacakları işleri konuşarak atlarını sessizce sürdüler. Kumandan lambayı başucundaki oyma işlemeli ceviz sehpanın üstüne usulca koydu. Parlak satenden erguvan renkli boğum yerlerine parlak ince pullar kondurulmuş yorganı kıyısından tutup bir yana devirdi. Soyunup uzandı. Cenani Bey'den aldığı kim bilir kaç kez açılıp kapanmış ve kat yerleri erimiş gazeteyi açtı. İlk sayfanın altındaki haberi okumaya başladı. 25 Teşrin Cuma, ikindi vakti. İstanbul'umuzu bombalamaya gelen 5 İngiliz tayyaresine karşı harbeden Türk Kartalı, İşkodralı Fazıl Bey semalarımızı İngilizlerden temizledi. Birçok yerinden mermi yarası alan Fazıl Bey, tayyaresinin de hasarlanmasına rağmen Ayestefanos'taki tayyare istasyonuna inmeye muvaffak olmuştur. Türk Kartalı Fazıl Bey, arkadaşları tarafından derhal Gülhane Askeri Hastanesi'ne götürülmüştür. Durumu şimdilik ağır seyretmekte olan Fazıl Bey'e Allah'tan acil şifalar temenni, yatağından doğruldu, göğsüne oturuveren ağırlık boğazını tıkıyor, ağzının içi yanıyordu. Elini sedire dayayarak uzandı ve pencerenin kanadını dışarı itekledi. Ay yitip gitmiş, kilis karanlığa gömülmüştü. Bahçedeki ağaçların kuruyan yapraklarına düşen yağmur damlacıklarının ince çıt çıtlarını dinledi bir süre. Serin havayı derin bir solukla ciğerlerine çekti. Demek ki biz Halep'te, sen İstanbul'da aynı gün İngilizlerle çarpışmıştık ve durdurduk onları, dedi. Sesi yüksek çıkıvermişti. Duyan olup olmadığını anlamak için bir süre kıpırtısız bekledi. Gün ağırdı ağaracak. Pınar Dere'nin üst yanındaki koyu karanlığa baktı. Anımsıyordu, orada kızıl ardıç ve kermez meşeleriyle kaplı bir koruluk olmalıydı. Sağ yandaki ağaçlıktan puhu kuşunun boğuk boğuk ötüşünü duydu. Baykuş efendi, boşuna ötme, daha ölmeye niyetimiz yok, dedi. Şişesinin üstünden üfleyerek lambayı söndürdü. Odayı is kokusu sardı. Hay Allah, yine unuttuk. Önce lambayı kısıp sonra üfleyecektik. Annesinin sözüydü bu. Mustafa'm, önce kız, sonra üfle. Yatağa uzandı, yorganı üstüne çekti. İşte özlediği böyle temiz ve serin bir yataktı. Gül suyu karıştırılmış sabunla yıkanmış çarşaf ve yorgan kılıfının kokusunu içine çekti. Arap sabunuyla yıkanan çamaşırlar, çarşaflar ne ağır kokuyordu. Önündeki günlerin planlarını, her durumun bir adım ilerisini, ilk hatlar yarılırsa ikinci savunma hattının Toroslar'da kurulması gerektiğini hesapladı. Her şeyden önce hükümetle doğrudan ilişkiye geçmenin bir yolunu bulmalı. Arada Almanlar olduğu sürece gereken adımları atmak mümkün değil. Hem yarın devletin sonunun belirleneceği masalara oturulduğunda arkanızı dayayabileceğiniz bir asker kuvveti olmalı. Asker sayısı az olabilir ama önemli olan sağlam ve durmak. Memleketin hudutlarında küçük olsa da kendine güvenen bir kuvvetle her türlü saldırı durdurulabilir. Ancak ne olursa olsun halkı teşkilatlandırmalı. Halkın teşkilatlı desteği olmadan hiçbir şey başarılamaz, diye mırıldandı. Gökyüzünün karanlığı laciverde dönerken göz kapakları düştü. Derin ve sakin bir uykuya daldı. 44. gün. Seydi Beşir. İskenderiye kıyıları doğunun ilk ışıklarıyla yıkanırken kuzeyden hafif bir gel etsin de hatta tuzlu da olsun razıyım diyerek barakalardan çıkan Fahri ellerini beline dayayıp gövdesini iki yana esnetti. Kollarını yukarı kaldırıp nemli havayı içine çekti. Arkalarına bastığı İngiliz sandaletlerini sürüyerek palmiyenin altına yürüdü. Sırtını ağaca yasladı, gömleğin ön cebinden defteri çıkardı. Defterin kabına doladığı ince lastiği çıkardı. Defterin arasına koyduğu parmak boyunu geçmeyen sabit kalemi kumlara düştü. Eğilip kalemi alırken başının üstünde vızıldayan iri kara sineği eliyle kovaladı. "Kahpecik, sabahın köründe bizi şeker mi belledin?" diye söylendi. Sabit kalemin kütleşmiş ucunu dudaklarına götürüp ıslattı. Çizgili sarı sayfanın ortasına 28 Teşrin 334, Pazartesi diye yazdı. Sol sayfaya baktı ve tarihin altına Seydi Beşir Esir Kampı 25. ay 2. gün saat 5 önce diye yazdıktan sonra alt satıra geçti. Bu esaret günü de kundurasız, hava çok sıcak ve nemli. Durdu. Yahu burada hava her daim sıcak ve nemli. Ne halt etmeye yazıp duruyoruz? Bundan böyle satır ve kalem harcamak yok, diye söylendi. Hava sıcak yazan satırdaki sözcüklerin üstünü hafifçe çizdi ve onların üstüne kalemi bastırarak son diktiğim gülde umut var. Elde kalan Taif doğumu 9 diye yazdı. Bir alt satıra geçti. Anzaklar pek neşeli. Harp aleyhimize mi? İskenderiye'deki hastaneye giden 5 zabitten 4'ü bu hafta rahmetli oldu. Noktayı koyarken kalemin ucu çıkıp gitti. Kalemi öfkeyle yere fırlattı. O anda önünde ince uzun bir gölge belirdi. Başını kaldırdı. İnce selvi fidanı gibi dikilmiş onbaşıya baktı. Gülümseyerek "Bonjour amca olacak," dedi. Jack ince boynunun üstünde koca bir armut gibi duran başını eğdi. ''Good morning, Roseman'' diye yanıtladı ve tüfeğin namlusunu arkadaki tel örgüye uzatarak ''Friends, arkadaş'' dedi. Fahri yerinden öyle hızlı kalktı ki onbaşı onun iri gövdesine çarpmaktan korkarak telaşla yana çekildi. Fahri ayaklarını sürüyerek esir barakalarının arkasına yürüdü. Komşu esir pavyonunu çevreleyen tel örgüler arasında 3 metre uzaklık vardı. İlk kez getirilen esirler öncelikle karantina bölümüne alınıyorlardı. Son aylarda binlerce esir getirildiğine tanık olmuştu. Her sabah erken kalkıp getirilenleri izliyor, tanıdık var mı diye bakıyordu. Kanıksamış da esirlerin görüntüsünü. Sayaları paramparça olmuş, tabanları kopup gitmiş postallardan dışarı fırlamış ve sıcak kumlarda yürümekten kapkara olmuş parmaklar, giysilerden yırtılan parçalarla sarılarak ayağa bağlanmış çizmeler. Güneş çarpmasına karşı kalpakların, feslerin, kalabalıkların üstüne dolanmış kirli gömlek parçaları. Arkadaşlarının desteğiyle ve büyük güçlükle ayakta duran, gözleri, kolları, göğüsleri sargılı, bir ellerindeki eğri büğrü ince dallara yaslanmış askerler, zabitler. Fahri işte yenildiğimizin tasviri diye mırıldandı. Güneş karşıdan geliyor, görmeyi güçleştiriyordu. Başındaki fesini öne yıktı, yüzünü tellere yapıştırdı. Gözlerini kısarak bakmaya başladı. Onbaşı Jack de herhangi bir subay terslenmesin diye onun yanına geldi. Esirler soldan sağa 30'arlı sıralara sokulmuş, arkaya doğru da en az 6-7 sıra vardı. Ön sıranın ortasından 15 adım öne iki iskemle ve küçük bir tahta masa, masanın üstüne de ciltli bir kayıt defteri konulmuştu. Abukir koyu açıklarından yükselmekte olan güneş havayı kavurmaya başlamadan önce işlerini bitirmek isteyen yüzbaşı, koltuk altına sıkıştırdığı kısa kamçısının sapını tutarak çıka geldi. Ön sıradan 2-3 adım daha önde hızla yürüyerek esirlere şöyle bir bakıp geçtikten sonra masaya yöneldi ve iskemleyi çekerek oturdu. Ermeni çevirmen gecikmesinden ötürü azar yeme korkusuyla koşarak geldi ve iskemleye oturdu. Askerler beşer kişi yaralarını alıp masanın önüne getirmeye başladılar. Kayıtları yapılanlar iki asker arasında deniz kıyısına daha yakın karantina barakasının hemen yanındaki havuza götürülüyor. Havuz süt beyaz seyreltilmiş asit fenik dolu. Esirler soyunup havuza giriyor, havuzdan çıkanlar kara sıvı dolu kovlara yanaşıyor. İngiliz askerleri ellerindeki fırçayı kovalara daldırıyor, esirlerin koltuk altlarına ve başlarına sürüyor. Bedeni sarmış olan mantara ve bilumum haşarata böylece veda ediliyor. 2 saat olmuş, geriye 40-50 kişi kalmıştı. Tanıdık bir yüz görememinin mutsuzluğuyla ''No friends, amcaoğlu Jack'' dedi ve barakalara yöneldi. Tercümesi arkadaş yok. Onbaşı da onun bu durumuna üzülmüştü. Arkasından ''Don't worry'' yani ''Üzülme'' diyerek yürüdü ve barakaların önüne geldiklerinde palmiyelerin öte yanında daha alçak tel örgülerle ayrılmış nöbetçi subay barakasına doğru ayrıldı. Fahri tek katlı barakanın ana giriş kapısından ortak aralığa geçti. Sabaha dek bir o yana bir bu yana dönmekten bitkin düşen esirlerin kalkmaya niyetleri yoktu. Bölme kapıları ardına dek açıktı. Gecenin ağırlaşmış havası aralıktan ana giriş kapısına akıyor, birkaç çeşit horlama duyuluyordu. Fahri her sabahki sözünü yineledi. Horlamaları bile milletlerine göre değişiyor. Pavyonun sondan 3. baştan 5. odasına girdi. Karşı duvarın iki yanında 80 santim genişliğinde 1 metre yüksekliğinde 2 pencere, onların ortasına 1,5 metre aralıklı 2 somya vardı. Yan duvar diplerindeki somyalar boş ve yeni esirlerini beklemekteydi. Kirli sarıya dönmüş kireç badanalı duvarlarda sivrisinek savaşlarından kalma küçük kara benekler vardı. Giriş kapısının hemen solundaki tahta masada Fahri'nin Fransızca gramer kitabı, köşeleri kıvrılmış orta boy bir defter, masanın az üstünde toplu iğneyle duvara iliştirilmiş 3 küçük gül kurusu, masanın sağ yanına yaslanmış bir bağlama, onun üst yanında çiviye asılmış bir mandolin, odanın yalın görüntüsünü bozmaya yetecek denli bir zenginlik yaratıyordu. Somyasına yürüdü, yandaki somyada horlayan arkadaşı Aziz'e baktı. Fahri'nin dürtükleyip durmasından yılmış ve horlaması duyulmasın diye yastığı yüzüne bastırmayı huy edinmişti Aziz. Bu yılgınlığını bir türlü kabullenmez, çocukluktan kalma bir alışkanlık derdi. Fahri arkadaşıyla arada bir kapışsalar da onu bir kardeşten öte sevdiğini, ancak hastaneye yatırıldığı günlerde anlamış, sağda solda avare dolaşıp durmuş, iştahı da kesilmişti. Ne ki Aziz hastaneden döndüğünde bunu ona söylememişti.